Ayrım 3, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 41. 1910, Rio de Janeiro. Gerçekle yasa pek seyrek bir araya gelir. Yasal olarak özgür sayılan köleler ülkesinde karşılaştıkları zaman da el sıkışmazlar. Denizcilerin isyanını sona erdiren yasaları mürekkebi kurumadan subaylar değnek cezasını geri getiriyor ve daha geçen gün bağışlanmış olan isyancıları öldürüyorlar. Tayfaların birçoğu açık denizde vuruluyor, birçokları umutsuz ada denilen Kobra Adası'nın katakomplarına diri diri gömülüyor. Burada susuzluktan yakınanların üstüne kireçli su atılıyor. Kara amiral sonunda tımarhaneye düşüyor. 1910, Mauricio Kolonisi, Tolstoy. Yoksul ve Yahudi olduğu için sürgüne yollanan Isaac Zimmerman sonunda kendini Arjantin'de buluyor. İlk kez gördüğü mate bardağını mürekkep okkası kamışı da kalem sanıyor ve kalem elini yakıyor. Zimmerman evini bu pampalara kuruyor, kendisi gibi Dinyester Irmağı'nın vadilerinden sürülmüş olan öbür göçmenlerin kulübelerinin yakınına. Burada çocuklar ve ürünler yetiştiriyorlar. Isaac'le karısının çok az şeyleri var ama ellerindekileri özenle kullanıyorlar. Birkaç sebze kasası masa yerine geçiyor ama masa örtüsü her zaman buz gibi beyaz ve kolalı duruyor ve üzerine konan çiçeklerin rengini, elmaların hoş kokusunu emiyor. Bir akşam çocuklar Isaac'i bu masa başında başı elleri arasında yığılmış buluyorlar. Mum ışığında yüzünün gözyaşlarıyla ışıldadığını görüyorlar. Isaac onlara üzüntüsünün nedenini açıklıyor. Bir rastlantı sonucu ta oralarda dünyanın öbür ucunda Tolstoy'un öldüğünü öğrenmiştir. Isaac çocuklarına bu yaşlı köylü dostunun kim olduğunu ve yaşadığı çağı nasıl bir görkemle tanımlayıp yaklaşan yeni çağı nasıl önceden gördüğünü de anlatıyor. 1910 Havana, sinema. Fenerci merdiveni omzuna vurmuş yoldan geçiyor. İnsanlar Havana sokaklarında tökezlemeden yürüyebilsinler diye o uzun değneğiyle fenerlerin fitillerini tutuşturuyor. Ulak bisikletle gidip geliyor, koltuğunun altındaki film rulolarını bir sinemadan öbürüne taşıyor. İnsanlar tökezlemeden başka dünyalarda ve başka zamanlarda dolaşabilsinler ve yıldızlara binerek güzel kızlarla gökyüzünde uçabilsinler diye. Kentte çağdaş yaşamın en büyük mucizesine adanmış iki salon var. İkisi de seyirciye aynı filmleri sunuyor. Ulak filmi getirmekte gecikirse piyanocu seyircileri valsler ve dans havalarıyla oyalıyor. Ya da teşrifatçı Don Juan Tenorio'dan bölümler okuyor. Ama seyirci tırnaklarını kemirerek o gözlerinin altı seksten gölgelenmiş, femme fatale gelse de karanlıkta göz kamaştırsa ya da zırh kuşanmış şövalyeler atlarını sisler içindeki şatoya doğru yürek durduran bir hızla sürseler diye bekliyor. Sinema insanları sirklerden yoksun bırakıyor. İnsanlar artık burma bıyıklı aslan terbiyecisine ve o iri sarılı atının üstünde payetlerle şıkırdayan Dilber Geraldine'i görebilmek için kuyruğa girmiyorlar. Kuklacılar da Havana'dan ayrılarak deniz kıyılarında ve köylerde dolaşıyorlar. Tef şıngırtılarıyla dans eden hüzünlü ayıların, tabure üstünde kalça kıvıran keçilerin, damalı kostüm giymiş bir deri bir kemik cambazların yanı sıra falaçan çingeneler de kente uğramaz oluyorlar. Hepsi kenti terk ediyor. Çünkü insanlar onlara artık hayranlıktan değil de acıdıkları için para atmaktadır. Sinema ile kimse boy ölçüşemiyor. Sinema Lourdes'un şifalı sularından daha büyük mucizeler yaratmakta. Mide üşütmelerini iyileştirmeye seylan tarçını kullanılıyor. Nezlelere maydanoz, başka her derde karşı da sinema. 1910 Meksiko City, 100. Yıl Bayramı ve Aşk. Meksika'nın 100. Özgürlük Yıl Dönümü kutlanırken başkentin bütün genel evlerinde duvarlara Başkan Porfirio Diaz'ın resimleri asılıyor. Meksiko City'de her 10 genç kadından ikisi fahişelik yapmakta. Asayiş ve düzen, düzen ve kalkınma, bu kalabalık mesleğin uygulanması yasalarla düzenleniyor. Don Porfirio'nun kendisi tarafından kaleme alınan genel ev yasası, cinsellik ticaretinin uygunsuz yerlerde, yani okul ve kiliselerin yakınında yürütülmesini yasaklıyor. Bu yasa toplumsal sınıfların birbirine karışmasını da yasaklamakta. Genel evde yalnızca müşterilerin ait olduğu sınıftan kadınlar bulunacaktır. Bir yandan da temizlikle ilgili bir sürü kısıtlama ve ceza getiriyor. Hatta mamaların, sermayelerin dikkat çekecek gruplar halinde sokağa çıkmalarını önlemelerini zorunlu kılıyor. Kadınlar sokağa teker teker çıkabiliyorlar. Yatak, hastane ve hapishane arasında yaşamaya mahkum olan fahişeler hiç değilse arada sokağa çıkıp gezinme hakkına sahipler. Bu yönden durumları Kızılderililerden iyidir. Hemen hemen Safkan Mistek Kızılderilisi olan başkanın buyruğuyla Kızılderililerin kentin ana caddelerinde dolaşıp plazalarda oturmaları yasaklanmıştır. 1910 Meksiko City, 100. Yıl Bayramı ve Yemek. Ulusal Saray'ın salonlarında 100. Yıl Bayramı Fransız Hot Cuisine ile donatılmış bir şölenle kutlanıyor. 40 baş aşçıyla 60 yardımcısının ünlü Sylvain Dumont'un yönetiminde hazırladıkları yemeklerin servisini 300 garson yapıyor. Şık Meksikalılar Fransızca yemek yiyorlar. Krepi, Meksika doğumlu fakir akrabası Mısır tortillasına, öf en kokotu alçak gönüllü rancheroya yeğe tutuyorlar. Beşamel sosunu guacamole'den domates ve çilli biberli avokado ezmesi olan o nefis ama yazık ki pek yerli yemekten üstün görüyorlar. Yabancı biberlerle Meksika çilileri arasında seçim yapmak durumunda kalınca kibar baylar çiliye sırt çeviriyor. Ama sonradan kimseye görünmeksizin mutfağa giderek gizlice çili tıkınıyorlar. Toz halinde ya da bütün, salata ya da yemek olarak, dolma biçiminde ya da sade, kabuklu ya da çıplak. 1910 Meksiko City, 100. Yıl Bayramı ve Sanat. Meksika kendi ulusal bayramını Madrid'den getirtilmiş İspanyol sanat yapıtlarından oluşma büyük bir sergiyle kutluyor. Bu İspanyol ressamlarına layık oldukları ayrıcalığı sağlamak için Başkan Don Porfirio kentin göbeğinde özel bir pavyon yaptırtıyor. Meksika'da postanenin kurulmasında kullanılan taşlar bile önemli sayılan her şey gibi Avrupa'dan getirtiliyor. İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İngiltere'den inşaat malzemeleri ve mimarlar geliyor. Mimar ithal etmeye para yetmediği zaman da yerli mimarlar tıpkı Roma, Paris, Madrid ve Londra'dakilere benzer yapılar yapıyorlar. Bu arada Meksikalı ressamlar vecde gelmiş Meryem Ana, tombul Cupidon tabloları üretiyor ve yüksek sosyete hanımefendilerinin yarım yüzyıl önceki Avrupa tarzında portrelerini çiziyorlar. Yontucular da mermer ve bronzdan yontu ve anıtlarına Malgré tout, This is Bio, Après l'orgie gibi adlar veriyorlar. Resmi sanatın sınırları ötesinde bu sanatın yıldızlarının çok uzağında dahi oymacı José Guadalupe Posada ülkesini ve çağını çırılçıplak soymaktadır. Hiçbir eleştirmen onu ciddiye almıyor. Gerçi iki genç ressam çocukluklarından bu yana onun peşini bırakmamışlardır ama Posada'nın öğrencisi de yok sayılır. Ancak José Clemente Orozco ve Diego Rivera hemen her gün küçük atölyeye gelip onun çalışmasına bakıyor ve kaleminin levhalar üzerinden geçmesiyle yere düşen metal kırpıntılarını bir kutsal ayin seyredercesine derin bir saygı ve hayranlıkla izliyorlar. 1910 Meksiko City, 100. Yıl Bayramı ve Diktatör. 100. yıl kutlamalarının doruğunda Don Porfirio bir tımarhanenin açılışını yapıyor. Kısa bir süre sonra da yeni bir hapishanenin temelini atıyor. Don Porfirio göbeğinden o sorguçlu kafasına kadar madalyalarla kaplıdır. Bu sorguçlar silindir şapkalardan ve krallık miğferlerinden oluşma bir sisin üzerinde dalgalanıyor. Saraylılar bu frak ceket ve getir giymiş, yakalarına çiçek takmış, muşmula antikalar son zamanların en moda valsi, bin yaşa mutsuzluğumun melodisiyle dans ediyorlar. Ulusal Saray'ın görkemli balo salonundaki 30 bin elektrikli yıldızın altında 150 çalgıcıdan kurulu bir orkestra çalıyor. Kutlamalar bütün bir ay sürüyor. Kendi kendini 8 kez yeniden iktidara getirmiş olan Don Porfirio, bu baloların birinden yararlanarak yakında 9. kez başkan olacağını muştuluyor. Bir yandan da Morgan, Guggenheim, Rockefeller ve Hearst'a 99 yıllık bakır, petrol ve toprak işletme hakları dağıtıyor. Bu sağır katı diktatör 30 yıldan beri Birleşik Devletler'in tropiklerdeki en büyük gölgesini yönetmekte. Bu gecelerden birinde bu ulusal işret aleminin doruğunda Halley'in kuyruklu yıldızı ortaya çıkıyor. Ülke panik içinde kalıyor. Basın kuyruklu yıldızın kuyruğunu Meksika'ya batıracağını ve her şeyi ateşe vereceğini duyuruyor. 1911 Anane Cuilco Zapata. Eğer üstüde doğmuştu, binici ve at terbiyecisi, dağları bayırları at sırtında dolaşıyor, toprağın derin uykusunu bozmamaya özen göstererek. Emiliano Zapata sessizliklerin adamıdır, suskun kalarak konuşan bir adam. Doğum yeri olan bir tepenin yamacına serpiştirilmiş küçük balçık kulübelerden oluşma, Anane Cuilco köyüdün campesinoları Zapata'yı kendilerine önder seçmişler. İspanyol valilerin gününden bu yana saklanan bütün resmi kağıtları ona emanet etmişler. Bu kağıt tomarı çok eskilerden biri buraya kök salmış olan bu toplumun kendi toprağında işgalci olmadığını kanıtlıyor. Meksika'nın Morelos bölgesindeki bütün yerleşim birimleri gibi Anane Cuilco'nun da gırtlağı sıkılmakta. Bir şeker kamışı denizinin ortasında kalan Mısır adaları giderek azalıyor. Özgür Kızılderili köylülerin köle sürüsü olmayı reddettikleri için ölmeye yazgılanan Tokues Cuitengo köyünden geriye yalnızca kilise kulisesinin hacı kalmış. Uçsuz bucaksız büyük çiftlikler toprağa suyu ağaçları yuta yuta yayılmakta. Köylülere ölülerini gömecek yer bile bırakmıyorlar. Ekim yapmak istiyorlarsa saksı kullansınlar. Yağmayı silahlı haydutlar ve dolandırıcılar gerçekleştirirken, köy yutucularının kendileri bahçelerinde konserler düzenleyip kısrak ve cins köpek yetiştiriyorlar. Zapata tutsaklaşan köylülerin önderi, krallık döneminden kalma tapuları, Anne Cuilco Kilisesi'nin zemininin altına gömüyor ve kendini mücadeleye adıyor. Zapata'nın doğru dürüst silahlanmış olmasalar da kılıkları düzgün, atları güzel olan askerleri çoğalarak ilerliyor. 1911 Mexico City, Madero. Bu arada Kuzeylilerin hepsi Francisco Madero'nun arkasından ayaklanıyorlar. 30 kesintisiz yıl iktidarda kaldıktan sonra Porfirio Diaz birkaç ayda çöküveriyor. Yeni başkan Madero, liberal anayasanın has bir oğludur. Meksika'yı hukuksal reformla kurtarmayı tasarlıyor. Zapata ise tarımsal reformlar istiyor. Campesinoların şamatasını dinleyen yeni milletvekilleri onların yakınmalarını incelemeye söz veriyorlar. 1911 Chihuahua tarlaları, Pancho Villa. Madero'yu başkanlığa taşıyan bütün kuzeyli köylü önderlerin en sevileni ve en seveceni Pancho Villa'dır. Pancho evlenmeyi seviyor ve durmadan evleniyor. Tabanca kafaya dayanınca hangi papaz duraksayabilir, hangi kız direnir? Pancho marimba müziğinde tapatio dansını yapmayı ve vuruşmayı da seviyor. Kurşunlar onun sombrerosundan yağmur damlaları gibi kayıp gidiyor. Pancho Villa kendini erken yaşta çöllere vurdu. Benim için savaş doğduğum gün başlamıştı. Ablasının öcünü aldığında henüz çocuk denecek yaştaydı. O günden bu yana aldığı canların birincisi patronunun canıydı. Bu da ona at hırsızı olmaktan başka seçenek bırakmadı. Dünyaya Doroteo Arango olarak gelmişti. Pancho Villa ise bambaşka biriydi. Bir çete kompanyerosu, bir dost, hem de dostların en hası. Kır muhafızları gerçek Pancho Villa'yı öldürdüklerinde Doroteo Arango onun adını aldı. Arkadaşı yaşamayı sürdürebilsin diye ölüme ve unutkanlığa karşı çıkarak kendisine Pancho Villa demeye başladı. 1911 Machu Picchu. İnkaların son sığınağı. Yok olmuş değil, yalnızca uyuyor. Urubamba ırmağı yüzyıllardan beridir köpürüp gürleyerek o keskin soluğunu bu yönde üflemiş ve bu kutsal taşların üstüne uykuları bozulmasın diye sık vahşi ormanlardan bir yorgan örtmüş. İnkaların bu son kalesi Peru Kızılderililerinin en son barınağı böylece gizli kalmış. Hiçbir haritada görünmeyen kar dağlarının arasında Kuzey Amerikalı arkeolog Hiram Bingham bir rastlantıyla Machu Picchu'yu buluyor. Bir yerli çocuk onu elinden tutup uçurumlardan aşırarak bulutlar ve yeşilliklerle perçelenmiş duran bu yüce tahta götürüyor. Orada Bingham bitkilerin altında hala canlı duran beyaz taşları buluyor ve onları uyandırarak dünyanın gözleri önüne seriyor. 1912 Quito, Alfaro. Tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş uzun boylu bir kadın lanetler okuyarak Başkan Quito'nun cesedine hançerini saplıyor. Sonra bir değneğin ucunda yalazlanan bir sancak sallıyor. Başkanın gömleği olan kanlı parça. Kadının arkasında Kutsal Ana Kilisesi'nden intikamcıları yürümekte. Çıplak cesedi ayaklarına ip bağlayarak yerde sürüklüyorlar. Pencerelerden çiçek yağmurları yağıyor. Ermişleri yiyen, İsa'nın kanını içen çalçene acuzeler, bin yaşasın dinimiz diye bağırışıyorlar. Taş döşeli yollarda köpeklerin yalayıp silemeyecekleri, yağmurun akıtıp arıtamayacağı kanlar akıyor. Kesip doğranmalar yangınla son buluyor. Koca bir meydan ateşi yakılıyor ve yaşlı Alfaro'dan arta kalanlar buraya atılıyor. Sonra aristokrat toprak sahiplerinin kiraladığı silahşörlerle eşkıyalar başkanın külleri üstünde tepiniyorlar. Eloy Alfaro, Ekvator ülkesinin büyük bir bölümünün sahibi olan kilisenin topraklarına el koymaya cüret etmiş. Elde ettiği kira bedenlerini de okul ve hastane yapmakta kullanmıştı. Tanrı'yı seven ama papayı tanımayan bu başkan boşanmayı yasallaştırmış. Borç yüzünden yatan kızılderileri hapisten çıkarmıştı. Ülkede cübbelilerin bu denli diş bilediği, frak ceketlilerin böylesine korktuğu başka kimse yoktu. Gece oluyor, Kuita'da hava yanık et kokmakta. Her pazar gecesi olduğu gibi askeri bando gene Grand Plaza sahnesinde valsler ve pasiyolar çalıyor. Ekvator şarkı kitabından hüzünlü dizeler. Yakına gelme sakın, geri dur, yana çek git. Mikrobum bulaşıcı, efkar çekiyorum ben. Yalnızım ta doğuştan, boynu bükükmüş anam. Hala yapayalnızım, rüzgarda yaprak gibi. Güzel boyalı evler, nedir ki kör olana? Sokak ne etsin balkonu, göremedikten sonra... 1912 Kanton Santa Ana, Manabi geleneklerinin gündemi. Eloy Alfaro, Ekvator'un kıyı bölgesinde Manabi eyaletinde dünyaya gelmişti. Bu küstahlık ve şiddet dolu sıcak bölgede onun son zamanlarda şimşek ve fırtınalara karşın zorlayarak çıkarttığı boşanma yasasına zerrece aldırış eden yoktu. Bu yörede kırtasiyeciliğin yumağına dolanmaktansa dul kalmak yeğdir. İki kişinin yatıp uyuduğu yatakta kimi zaman tek kişi uyanır. Manabililer çabuk parlayan öfkeleri, sıcak yürekleri ve meteliksizlikleriyle ünlüdürler. Martin Vera az bulunur Manabilerdendi. Bıçağı bunca zaman kınında kalmaktan paslanmıştı. Komşuları Rosatosların domuzu bahçesine girip monyok bitkilerini yediği zaman Martin onlarla konuşmaya gitti ve onlardan hayvanı kapalı tutmalarını kibarca rica etti. İkinci seferinde Martin, Rosados'ların domuz ağırının yıkık duvarlarını bedava onarmayı önerdi. Ama üçüncü kez domuzu kendi bahçesinde görünce tüfeğiyle vurdu. Şişko hayvan düşüp öldü. Rosado'lar domuzu alıp götürdüler ve gömdüler. Vera'larla Rosado'lar birbirleriyle konuşmayı kestiler. 3-5 gün sonra domuz celladı katır sırtında Calvo tepelerinden geçerken bir kurşunla devrildi. Tek üzengiden sarkıp kaldı. Katır Martin Vera'yı evine kadar götürdü ama çok geç. Artık ailenin kadınları ne kadar dua etseler onun eceliyle ölmesine olanak kalmamıştı. Rosado'lar firar ettiler. Martin'in çocukları onları Colima dolaylarındaki boş bir manastırda kıstırdıkları zaman binanın çevresini ateşe verdiler. Sayıları 30'u bulan Rosado'lar ölümlerden ölüm beğenmek durumunda kaldılar. Kimileri yangında can vererek kömür oldu, kimileri de kurşunlarla süzgeç gibi delik deşik edildiler. Bu olaylar geçen yıl geçti. Şimdi vahşi orman iki ailenin de bahçelerini yutmuş, ortada ıssızlıktan başka hiçbir şey bırakmamış. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.